Ayrım 7. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Sayfa 114. İhtiyar. Çok eski zamanlarda ihtiyarların doğal olarak ölmelerini beklemeden onları asarlarmış. Bir defasında oğlun biri babasını almış asmaya götürüyormuş. Babasına şöyle sormuş: "Baba, seni nerede asayım?" "Çocuklarının da seni asacakları yerde," demiş yaşlı adam. Bunun üzerine oğul babasını asamamış ve saklamış. Bu arada kral bir ferman duyurmuş: "Güneşi ilk önce kim görürse onu kızımla evlendireceğim." Oğul babasının saklandığı yere gitmiş ve ona kralın fermanından söz etmiş. Baba oğula şöyle demiş: "Oğlum, herkes güneşi görmek için doğuya bakar. Ama dağı gözlersen güneşi ilk olarak sen görürsün." Oğul babasının dediği gibi yapmış ve güneşi ilk olarak o görmüş. Krala "İşte güneş," demiş. Kral ona sormuş: "Güneşi ilk olarak görmek için dağa bakmanı sana kim söyledi?" Oğul krala yalan söylemek istememiş ve ona bu aklı verenin sakladığı babası olduğunu söylemiş. Bunun üzerine kral bundan böyle ihtiyarların asılmasına müsaade olmadığı emrini duyurmuş ve ondan sonra da böyle yapılmış. Dipnot: ruhumuza hayat veren ışığın dağlar gibi yüceliklerden geldiğini ve bu yüceliği ve ışığı nerede bulacağımızı yaşlılarımız bize göstermiyorlar mı? Ayin. Dipnot: Türk hakimiyeti zamanından bir hikayedir. Bir zamanlar her köyün güçlü bir adamı, bir ağası vardı. Ne yapsam, şimdi Türk hakimiyeti zamanındaki köyün adını unuttum. Hah, buldum. Yanitsi. İşte bu Yanitsi'nin de bir ağası vardı. Ama orada bir de papaz vardı. Papazın da bir kızı vardı ama bundan ağanın haberi yoktu. Günün birinde komşu köyün ağası köye gelir ve papazı ziyaret eder. Komşu köyün ağası papaza şöyle der: "Kızını benim katibimle evlendirmek istiyoruz. Biz kızını katibe vermek istiyoruz." "Eh, ağa, isteğin buysa verelim. Sen istiyorsan vereceğiz. Ama köyümün ağasının kızımdan haberi olmadığı için ona gidip söylemeye mecburum." Papaz köyün ağasına gider ve ona şöyle der: "Benim bir kızım var. Katohorio köyünün ağası kızımı katibiyle evlendirmemi istiyor. Müsaade istemeye sana geldim." "Ya, şimdiye kadar kızın neredeydi arkadaşım? Neden bana onun hakkında hiçbir şey söylemedin ki ben de doğru dürüst bir insan gibi düğüne gelseydim?" "Böyle bir şeyi düşünmemiştim ağam. Ama Katohorio'nun köyünün ağası geldiğinde ricasını geri çeviremedim. Hediye olarak hiçbir şey getirmesen de düğüne gelmeni senden rica ediyoruz." Böylece düğünü yapmışlar. Dans edip eğlenmişler. Sonra köyün ağası şöyle demiş: "Damat nerede? Bir oğlak kesip düğüne gelenlere bahşedeceğim." Ağa damadı ve bir kişiyi daha almış ve götürmüş. Ağa damadı bıçaklamış, ciğerini alıp düğün eğlencesine yapıldığı yere götürmüş. Sonra geline şöyle demiş: "Bu ciğeri kızart. Ondan sonra oğlağın geri kalanı getirilinceye kadar sağlığınıza içelim." Kız ciğeri kızartmış. Ağa, "Ye bakalım, sonra da şarap içelim," demiş. İlk önce kıza yedirmiş ve sormuş: "Ciğer iyi mi?" Kız, "Çok iyi ağam." "O senin eşinin ciğeridir," demiş ağa. Böyle deyince tabii damadın öldürüldüğü anlaşılmış ve düğün sona ermiş. Kızın babası papaz, "Gelin, bırakın Türk olalım. Böyle hayat olmaz. Hepimiz Türk olalım," demiş. Papaz köyden herkesi toplamış ve şehre paşaya gitmişler. Paşa, "Hepimiz Türk olmak için geldik. Bizi Türk yap," demişler. Paşa da onların epey çok olduklarını görünce, "Öyleyse hepiniz Türk olun. Biriniz diğerine isim versin. İstediğiniz gibi," demiş. Papaz ve onunla birlikteki 10 kişiden başka ötekilerin çoğu daha sonra vazgeçmişler. Onlar ise Heraklio'da kalmışlar ve Türk olmuşlar. Alexander'ın keçi kulağı. Kral Alexander'ın bir keçi kulağı vardı. Bunu kralın saçlarını tıraş eden berberden başka hiç kimse bilmezdi. Kral ona şöyle derdi: "Beni duyuyor musun berber? Bunu kimseye anlatmayasın, yoksa kelleni uçururum." Günlerden bir gün berber gezmeye gitmişti. Yolda bir taşı kaldırdı, eğildi ve taşın altındaki toprağa şöyle dedi: "Kral Alexander'ın bir keçi kulağı var. Birkaç zaman sonra delikanlı bir çoban bir kamış buldu, onu yonttu ve bir kaval yaptı. Onu çalmaya başlayınca kaval şöyle çaldı: "Kral Alexander'ın bir keçi kulağı var." Bu söz krala kadar gitti. Kral berberi yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: "Sevgili arkadaş, benim bir keçi kulağımın olduğunu anlatırsan kelleni keserim demedim mi ben sana? Neden bunu söyledin?" "Majesteleri, ben kimseye bir şey demedim. Sadece bir defa gezmeye gittiğimde bir taşı kaldırdım ve taşın altındaki toprağa söyledim onu. Bunun dışında hiçbir insana söylemedim." Kral ona şöyle dedi: "Eh, öyleyse yola çıkalım ve kaval çalan delikanlıyı bulalım. Bakalım o ne diyecek?" Ve delikanlı anlattı: "Falanca yerde kamışı buldum, onu yonttum ve bir kaval yaptım ve kaval bunu çaldı." Kral şöyle söyledi: "Delikanlıyı götürün de size kamışı bulduğu yeri göstersin." Delikanlı onlara kamışı bulduğu yeri gösterdi ve kral o zaman şöyle dedi: "Berberi getirin ki bize konuştuğu taşı göstersin." Berber getirildi ve o delikanlının kamışı yonttuğu yeri gösterdi. O zaman kral kendi kendine şöyle dedi: "Yeryüzünde duyulmayan hiçbir şey olmuyor." Dipnot: böyle durumları Türk dilinde "yerin kulağı vardır" deyimiyle anlatırız. Çevirenin notu. Ot ağa. Bir ağanın bir siyahi kölesi vardı. Ona şöyle derdi: "Siyahi arkadaş, ekin iyi mi?" O da şöyle derdi: "Ot ağa." Daha sonra ekini biçmek istediler. "Siyahi arkadaş, ekin iyi mi?" "Ot ağa." Ağa siyahiye kızar ve onu döver. "Arkadaşım, bana boyuna sadece ot dedin. Harman yerinde, harman dövdüğümüz halde bana daha hala ot mu diyorsun?" Ve onu bir daha döver. Ama arpayı harman yerine serdikleri sırada Tanrı bir kötü hava gönderir ve harman edilen taneler harman yerinden ıslanarak sürüklenip uzaklaşır. Arpa dağılır ve iki gün içinde yeniden yeşerir. Şimdi ağa düşünmektedir: "Zavallı siyahi, haksız yere dövdüm seni. Ekine sadece ot demekle gerçeği söylemiştin sen." Asogiros. Yudas, İsa'ya ihanet ettikten sonra yaptığından pişmanlık duydu. Bütün ağaçlara gitti ama hepsi yere eğildiğinden kendini asacak ağaç bulamadı. Daha sonra Yudas, Asogiros. Dipnot: Asogiros, kötü kokan bitki. Bitkisine geldi ve bu ağaççığa kendini astı. Bu vakte kadar Asogiros güzel kokardı ama Yudas kendisini bu ağaççığa astıktan sonra ağaç kötü kokmaya başladı. Dipnot: Yudas kendini asmakta acele ediyordu. Çünkü İsa orada rastladığı bütün ölüleri cennete götürmek için yer altına gelecekti. Ama Yudas zamanında orada olmayı başaramadı. O ruhunu teslim edinceye kadar yer altı çoktan boşalmıştı. İsa bütün ölüleri birlikte cennete almıştı. Böylece Yudas ilk lanetli kişi oldu. İsa ve dul kadın. İsa havarileriyle birlikte yola çıktığında rastladığı fakirlere ve dullara para verirdi. Bir defasında zengin bir dulun evine geldi ve ona da bir şey verdi. O zaman havarileri ona şöyle dediler: "Ona da mı bir şey verdin? Eşeği altından olan bu kadına da mı?" İsa onlara şöyle dedi: "O zengin ama bir dul." Dipnot: İsa'nın zengin dul kadına verdiği şey para değildir. Burada söz konusu olan ona gönül zenginliğinden vermesidir. Çevirenin notu. İsa ve haydutlar. Söylence. İsa doğduğunda Tanrı'nın ülkesini ele geçirmek için başını kesmek isteyen Herodes onu arıyordu. O vakit Tanrı'nın bir meleği Yosef'e gelerek Meryem ve çocuğu ile birlikte Mısır'a gitmesini söyledi. Yola çıktılar ama gece onlara sürpriz yaptı ve onlar karanlıkta yollarını kaybettiler. Orada bir ev gördüler ve oraya gittiler. Lakin ev bir eşkıya reisinindi. Onun da gece gündüz huzur bulamayan cüzzamlı bir çocuğu vardı. Meryem eşkıyanın karısına sordu: "Çocuğun nesi var, neden durmadan ağlıyor?" Kadın çocuğun hasta olduğunu ve her gün sürekli böyle ağladığını, uyuyamadığını söyledi. Bakire Meryem, "Çocuğumu yıkayabilmem için bana sıcak su getirir misin?" diye rica etti. Meryem çocuğunu yıkadı. Onu banyodan çıkardığında kadına şöyle dedi: Çocuğunu getir ve onu aynı suyun içinde yıka. Kadın çocuğunu yıkadığında daha önce hiç uyku uyuyamayan çocuk derhal uykuya daldı. Kadın, kocası olan eşkıyanın evine gelen bu üç yabancıyı öldüreceğinden korkuyordu. Eşkıya evine geldi. Çocuğun ağlamadığını duydu ve karısına sordu. ''Çocuğumuz nerede? Neden ağlamıyor?'' Adam çocuğun ölmüş olmasından korkuyordu. Karısı onu yanıtladı. ''Buraya iki kişi geldi. Bir erkek ve bir kadın. Kadının bir küçük çocuğu var. Kadın çocuğu yıkadı, sonra bana çocuğumuzu aynı suyun içinde yıkamamı söyledi. Banyodan sonra çocuğumuz hemen uyudu ve hala da uyuyor.'' Eşkıya buna çok sevindi. Yabancılara hiçbir kötülük yapmadı. Aksine, ertesi gün geçecekleri yoldaki başka bir eşkıyanın gözcülerine de geçerken onları rahat bırakmaları için haber yolladı. Daha sonra eşkıyanın oğlu da yetişip delikanlı olduğunda bir eşkıya oldu. Bir eşkıyanın çocuğunun da eşkıya olması normaldi ve bu İsa çarmıhtayken ona şöyle söyleyen adamdı. ''Efendimiz, Tanrı'nın ülkesine gittiğinde beni de düşün.'' Dipnot, eşkıya İsa'dan şefaat dilemektedir. İsa'nın gömleği, söylence. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde gömleği için zar atmamışlar mıydı? İsa doğduğunda Ulu Tanrı ona ilahi kumaştan bir gömlekçik gönderdi. Çocuk büyüdüğünde gömlek de onunla birlikte büyüdü. Bu gömlek çarmıhtayken onun üzerindeydi. Birisi, bilmem kimse, gömleği kendine almıştı. Belki Pilatus'tu. Daha sonra taşlandığında onu öldüremediler. Ve sonra Maria Magdalena onlara gömleği çıkarmalarını ve onu uzağa atmalarını söyledi. Çünkü gömleğin değerini o biliyordu. Bunu yaptıklarında onu öldürebildiler. O zaman şöyle dediler. Onun giydiği gömlek çok değerliymiş. Sonra gömleği attıkları yere gittiler ama bir şey bulamadılar. Çünkü Maria Magdalena onu kendisine almıştı. Dipnot, gömleği giyen Pilatus, İsa'nın imanına tutunarak ölümden kurtulmak istiyordu. Çünkü onu çarmıha gerilmesi için yargılamıştı. Maria Magdalena, bu imanın değerini bilmeyen, onu hak etmeyen Pilatus'un üzerinden gömleği çıkartmış ve imanın değerini bildiğinden kendisi almıştır. Ressam. Bir ressam Panayia'nın bir resmini yaptı. Bitirdiğinde ona hayran oldu ve şöyle dedi. ''Senin ne de güzel resmini yaptım Panayia'm. Resim de şöyle dedi. Çok güzel.'' Ressam bunun üzerine, ''Ben azizlerin resmini konuşsunlar diye yapmıyorum.'' dedi. Ressam resmi yırtıp attı ve bir başka resmini yaptı. Konuşan herhalde şeytandı. Dipnot, mutlaka kibirin ve kendini beğenmenin şeytanından bahsedilmektedir. Adem ve affediliş. Adem, ölümü yaklaştığında ve öleceğini anladığında, oğlunu Ulu Tanrı'ya ondan hoşgörü ve merhamet dilemek için gönderdi. Oğul şöyle dedi. Adem ölüme yaklaştığında ve öleceğini anladığında oğlunu Ulu Tanrı'ya ondan hoşgörü ve merhamet dilemek için gönderdi. Oğul şöyle dedi. Ama ben yolu bilmiyorum. Adem şöyle dedi. Orada iki yolun gittiği yerde birisi öbür tarafa diğeri oraya gider. Oraya giden yolu izlersin. Ona gidersin ve sana merhametin hoşgörüsünü vermesini istersin. Oğul Ulu Tanrı'ya gitti ve ona şöyle dedi. Babam beni ona hoşgörü ve merhamet göstermeni dilemem için gönderdi. Ulu Tanrı ona üç türlüsünü verdi ve o da bunu babasına getirdi. Onu babasına verdiğinde babası ruhunu teslim etti. Üç şey Allah'ın affedişidir. Şunu üç defa söylemez miyiz? Allah'ın sana bağışladığını sen de bana bağışla. Cumartesi akşamı ekin ekimi. Bir defasında cumartesi günü çiftçiler tarla sürmüşler. Akşam olmuş, cumartesi akşamı çanları çalmış. Ama çiftçiler buna aldırmayıp tohum ekimini de bitirmişler. Herhalde bir manastır tarlasıymış ekilen. Pazartesi günü başpapaz tarlaya gitmiş ve cumartesi akşamı ekilen ekinin yerini diğer yerden işaret koyarak ayırmış. Mahsul zamanı geldiğinde başpapaz adamlarına şöyle demiş. Biçin ve şuradakini ayrı demet yapıp bağlayın. O yer biçildiğinde orasının demetlerini ayırmış ve ateşe vermiş. Demetler yandığı sırada içinden bir siyah köpek dışarı fırlamış. Bu şeytanmış. O zamandan beri cumartesi akşamlarını nasıl kutsamışlar ve ayrıca buna nasıl dikkat etmişler görmelisiniz. Dipnot, İslam'da sana kötülük edenleri affet denilmektedir. Allah'ın seni affetmesi gibi sen de beni affet. Gözlerdeki çapak gibi. Bir defasında bir şehirde çok zengin bir adam yaşıyordu ama çok cimriydi, korkunç bir cimri. Kasaba gitse evi için sadece 300 gram et satın alırdı. Manava gitse en ucuz en kötü sebzeyi, o da çok az satın alırdı. Bu zaafını biliyordu. Arkadaşları ve oranın yerlileri bununla eğlenirlerdi. Onun bundan haberi vardı ama kendini değiştiremiyordu. Günün birinde öğleyin ya da erkenden işe giderken tesadüfen okulun yanından geçiyordu. Çocuklar teneffüsteydiler, dışarıda oynuyorlardı. Hepsi birlikte bir eşeğin üstüne binmişlerdi. Birisi boynunda oturuyordu, diğeri kulaklarında. Oturmadıkları yeri yoktu hayvanın ama hiçbirisi de sığamıyordu. Hayvanın üstünde yer kalmadığını görünce bir merkep sürüyüp getirdiler ve onu eşeğin arkasına soktular. Böylece binmek için hepsine yer açılmıştı. Adam bir süre çocukları seyretti ve eşeğe yaptıklarını görünce yanlarına gidip hepsini hayvanın üstünden indirdi ve oradan uzaklaştırdı. Böylece hayvanı kurtarmıştı. Yoluna devam etti. Okulun arkasındaki ilk kavşakta karşısına iyi giyimli, nazik bir bay çıktı ve onu arkadaşça selamlayarak kendisine yaptığı yardım için, kendisini kurtardığı için teşekkür etti. Adam şaşkınlık içinde sordu. ''Sen de kimsin? Ben seni tanımıyorum bile.'' ''Ben çocukların arkasına mertek soktuğu eşeğim. Sen beni kurtardın. Ben sadece bu iyiliğini nasıl takdir edebileceğimi bana söylemeni istiyorum. Bir düşün, bir karara vardığında yarın bizim toplantımızın olduğu yere gel de arzunu yerine getireyim.'' Ertesi gün adam oraya gitmekteydi. Ama adamın ne kadar cimri olduğunu bilen şeytan daha önce ona şöyle demişti. Para ister misin? Sandıkla altın ister misin? Şunu ister misin? Bunu ister misin? Yüksek bir makam ister misin? Adam bunları duymuş ama bir karara varamamış. Birden şöyle demişti. Bütün bunların hiçbirisini istemiyorum. Sadece beni cimrilikten kurtar ki sahip olduğum şeylerin tadını çıkarabileyim. Şeytan bunu duyduğunda tasalanmış ve ''Rica ettiğin şey büyük bir şey. Onu senin için yapamam. Toplantıya gidip büyük şefe sormam lazım.'' demişti. Şeytan oraya gitmiş ve ricayı iletmişti. Büyük şef şöyle dedi. ''Bu büyük bir dilek ama seni kurtardığı için git yerine getir. Çünkü o sana büyük bir iyilik yaptı.'' Şeytan adamla buluştu ve ona arzusunun yerine getirileceğini söyledi. Sonra ortadan kayboldu. Adam çarşıya geldiğinde bir kasaba gitti. Alışverişler için bir çantası bile olmadığından önce kendine bir çanta satın aldı. Kasaba şöyle dedi. ''Bana et ver, güzel etin var mı?'' ''En iyi kaliteden kuzu etim var.'' dedi kasap. ''Tart onu bana.'' Kasap ona hayretle baktı. Adam ondan sonra gitti, patates, pirinç, tereyağı, meyve satın aldı. Gerekli olan her şeyi satın alıp çantasını doldurdu. Sonra bir ayakkabı boyacısını çağırdı. Ayakkabı boyacısı gitmek istemedi. Çünkü adam şimdiye kadar yaptırdığı işlerin hiçbirinin parasını ödememişti. Ve ona şöyle dedi. ''Hiçbir yere gitmem. İşim var. Haydi arkadaş, sana laleler veririm.'' O zaman ayakkabı boyacısı adamın işini kabul etti. Adam ona şu görevi verdi. ''Evime git ve karıma söyle. Bu çantada ne var ne yoksa pişirsin. Kızartsın, pirzola yapsın. Büyük bir yemek hazırlasın.'' Kendisi yola devam etti. Bir meyhaneye oturdu ve arkadaşları ile içki içti. Onlara içki ısmarladı ve garsonlara bolca bahşiş dağıttı. Arkadaşları hayret etmekten kendilerini alamadılar. Öğle olduğunda yemek yemeye eve koştu. Karısına sordu. ''Yemek hazır mı? Sofraya oturabilir miyiz?'' ''Sen bana bir şey göndermedin ki. Sana bir çanta getirilmedi mi?'' ''Bir ayakkabı boyacısı bir çanta getirdi ama bir yanlışlık olduğunu zannettim. Onun için hiçbir şeye dokunmadım, yemek de pişirmedim.'' Adam karısına söylenmek yerine ona şöyle dedi. ''Hiç zararı yok sevgili karıcığım, üzerini değiştir. Süslen de iyi bir lokantaya gidip yemek yiyelim.'' ''Ne giyeyim, hiç elbisem yok ki.'' Gittiler, kadına güzel bir elbise satın aldılar. Kadın üzerini değiştirdi, süslendi. Sonra bir taksiye bindiler ve en iyi lokantaya yemek yemeye gittiler. Yemekten sonra adam karısına şöyle dedi. ''Bu akşam bir şeyler hazırla. Arkadaşlarımızla yemek yiyelim, tiyatroya gidip eğlenelim.'' Hala da eğleniyorlardı. Çünkü artık gözlerinin çapağı gitmişti. Şarkılar. Akşamlar sadece hikaye anlatmakla geçmiyor. Ritim duyarlılığı, diyalog şekline getirilerek yürekten gelen mısralardaki sevinçle, yankıyla, oyun alayı ile, her şeyle söylenen şarkıları da getiriyor. Manolam'ın bana söylediği birçok şarkıdan özellikle taze ve mizahi bulduğum iki tanesini buraya yazıyorum. Kız, elmanın vakti gelince taptaze olgunlaşmış ağaçta, sonra düşer ya da çürür ya da kara tavuk yer onu. Aşağı düşerse hazanda yatar, onun tadına bakarlar sonra. Genç kızlara da böyle olur vakitleri gelince. Sebebini annesi bilir, babasına bahane. Beni evde hiçbir şey tutmuyor anne, pireler de ısırıyor. Ama eşiğe çıkınca dışarı çekiyor beni, devamlı istiyorum. Anne, yatağımı avluya ser, ay ışığına. Ki çobanın çağrışını, kekliğin ötüşünü duyayım. Ki çoban delikanlının neşeli türküsünü ıslıkla çalışını duyayım. Ki koyunlarını çağırarak topladığını duyayım. Ama akıllı babası gider dışarı gece yarısı. Yatağın örtüsünü çeker, iki çift ayak vardır altında. Bir çift beyaz yuvarlak ama bir çift de çizme içinde. Yastığa baktığında iki baş görür orada. Birisi açık renk sarışın, diğeri sakallı. Çobanı seviyor musun? Tatlı çocuk, al çobanı. Çizmelerinde olsa da sayısız yama, yaması olsa da köpek derisi ya da koyun, kedi ya da keçi. Şaşırsın yolunu, kertenkele gibi çıksın sesi. İntizar ederim kötü diyene sevgili baba yüreğini. Bay Karınca. Bay Karınca beni bekler yuvasında. Nereye böyle Bay Karınca, nasıl da hazırlanmışsın? Vilahiya'daki bağıma, adam akıllı bağ bozumuna. Bu yılın mahsulü sadece 5 küçük üzüm. Birisini kara tavuk gagaladı, diğerini bağcı aldı. 3 tanesi bana kaldı. Onları toplayıp sıkacağım. Bununla 3 fıçı dolduracağım. Fıçılar sadece mercimek tanesi kadar. Onları ilk defa açtığımda gelir komşu kadın yanıma. Davet ederim onu. Olur çakır keyif, yanakları al. O zaman doldururum kadehi bir daha. Ürperir, öperim onu. Öpücüğü bal. Kitabın sonu. 16 Şubat 2011, sayfa 136.